Ayrım 17.
Yine de hala Cosimo'yu anlayabilirdi, anlıyordu da. Daha da öte, seni olduğun gibi istiyorum anlamındaki sözler dilinin ucuna geliyordu. Dudaklarını ısırdı ve iyi ya, tek başına olduğun gibi kal dedi. Ama o zaman olduğum gibi kalmamın anlamı yok. İşte Cosimo'nun söylemek istediği buydu. Ama söylediği şu oldu. O iki solucanı bana ye tutuyorsun. Dostlarımı küçümsemene izin veremem diye bağırdı Viola. Hala da şöyle düşünüyordu. Benim için yalnız sen önemlisin. Bütün bu yaptıklarım senin yüzünden. Bir tek ben küçümseniyorum. Sen değil, düşüncen. Düşüncen ve ben aynı şey. Öyleyse hoşça kal. Bu akşam gidiyorum. Beni bir daha göremeyeceksin. Viola eve koştu. Bavullarını topladı ve iki teğmeni hiçbir şey söylemeden yola çıktı. Sözünü de tuttu. Bir daha Ombrosa'ya dönmedi. Fransa'ya gitti. Geri dönmek için yanıp tutuştuğunu kendi kendinden saklayamaz duruma gelince de siyasal olaylar bunu engelledi. Önce devrim oldu, ardından savaş patladı. Olaylarla ilgilenmeye başlayan Markiz, Lafayette'in yakın çevresindeydi. Daha sonra Belçika'ya, sonra da İngiltere'ye göçtü. Londra'nın sisleri arasında Napolyon'un uzun yıllar süren savaşları boyunca Ombrosa'nın ağaçlarını düşlüyordu. Sonra Hindistan Kumpanyası'nda çıkarları bulunan bir lordla ikinci evliliğini yaptı ve Kalküta'ya yerleşti. Balkonundan çocukluğunu geçirdiği bahçede gördüklerinden daha da garip ağaçlarla dolu ormana bakıyor ve her an Cosimo'nun yapraklar arasında kendine yol açtığı görür gibi oluyordu. Ama gördüğü bir maymun ya da bir jaguarın karaltısıydı. Sir Osbert Castlefyde ve Salvatore di San Cataldo yaşamları boyunca birbirlerine bağlılıklarını sürdürdüler. Bir serüvenci gibi yaşadılar. Venedik kumarhanelerinde, Göttingen İlahiyat Fakültesi'nde, St. Petersburg'da, 2. Katerina'nın sarayında görüldüler. Daha sonra izleri kayboldu. Cosimo uzun süre partal giysiler içinde ormanda gezindi. Ağladı, yemek yemedi. Yeni doğmuş bebekler gibi bağıra bağıra ağlıyordu. Eskiden bu amansız avcının yaklaşmasıyla sürüler halinde kaçışan kuşlar şimdi yakınına geliyor, komşu ağaçların tepelerine konuyor ya da Cosimo'nun üstünde uçuyorlardı. Serçeler ötüyor, sakalar seslerini titreterek cıvıldıyor, yaban güvercinleri gurulduyor, ardıç kuşu ıslık çalıyor, ispinozla saka kuşu birlikte ötüşüyorlardı. Sincaplar tarla fareleri incecik çığlıklarını bu koroya katmak için inlerinin derinliklerinden çıkıyorlardı. Öyle ki kardeşim bir yakınma gürültüsü arasında ilerleyebiliyordu ancak. Ardından yıkıcı bir şiddet dönemi geldi. Elinin altında bütün ağaçlar kış aylarındaki gibi tepeden tırnağa çırılçıplak soyunuyorlardı. Bu işi bitirdikten sonra yeniden tepede tırmanıyor, bütün ince dalları kırıyor ancak ağacın birkaç büyük dalını bırakıyordu. Daha da yükseliyor, bir çakının yardımıyla kabuğunu ağaçtan ayırıyordu. Kabuğu yüzülen ağaçlar insana ürperti veren koca koca yaralı halleriyle bembeyaz etlerini gösteriyorlardı. Bu öfkede Viola'ya karşı en ufak bir kin yoktu. Yalnızca onu yitirmenin, onu kendine bağlayamamanın, haksız ve aptalca bir gururla kırmış olmanın pişmanlığı vardı. Çünkü şimdi Viola'nın kendisine her zaman bağlı kaldığını anlıyordu. Peşinde iki adam gezdiriyorsa bu Cosimo'yu tek sevgilisi olmaya layık gördüğünü daha iyi göstermek içindi. Bütün doyumsuzlukları, bütün geçici istekleri, Viola'nın doruğuna vardığını, bir türlü kabul edemeyeceği aşklarını daha da artırmanın dinmek bilmez özlemini dile getiriyordu. Ama Cosimo bütün bunlardan bir şey anlamamış ve Viola'yı yitirinceye dek yaralamıştı. Birkaç hafta süreyle yaşamı boyunca hiç olmadığı kadar yalnız ormanda kaldı. Yanında Viola'nın alıp götürdüğü Optimus Maximus bile yoktu. Abim yeniden Ombrosa'da göründüğünde çok değişmişti. Ben bile artık kendimi aldatamazdım. Bu kez Cosimo delirmişti. 24. Cosimo'nun aklından zoru olduğu, 12 yaşında ağaçların tepesine tırmanıp aşağı inmeyi reddettiği günden beri söylenirdi. Ama sonradan sık sık görüldüğü gibi herkes deliliğini kabul etmişti. Yalnız yüksekliklerde yaşama saplantısına değil, yaratılışındaki sayısız gariplikleri de. Herkes onu kendine özgü değişik bir kişi sayıyordu, o kadar. Viola ile aşklarının en zorlu döneminde anlaşılmaz dillerde sevinç gösterilerinde bulundu. Özellikle Ombrosa Azizesi'nin kutsandığı bayram günü yaptıkları herkesi çok kızdırdı. Çoğunluk sözlerini sapık bir çığlık, belki bir Kartaca çığlığı, Pelagyalıların dili ya da Leh dilinde Socinianism, Protestan Socin'in desteklediği ve Hristiyanlıkla Tanrı'yı tek güç sayan öğreti açıklaması diye yorumlayarak dine küfür saydı. O günden sonra ortalıkta bir söylenti dolaşmaya başladı. Baron delirdi. Sağduyu sahipleri de ekliyorlardı. Her zaman deli olan biri nasıl delirir? Bu çelişik yargılar arasında Cosimo iyiden iyiye delirmişti. O güne kadar baştan aşağı hayvan postlarına bürünüp gezerken artık başını Amerikan yerleri gibi tüylerle süslüyordu. Renk renk çavuş kuşu ya da yeşil ispinoz tüyleriyle. Giysilerinin üzerine bile bu tüylerden serpiştiriyordu. Sonunda kuyruğu baştan aşağı kuş tüyleriyle kaplı giysileri yapıp kuşların davranışlarını benimsemeye başladı. Ağaç kakanlar gibi ağaç gövdelerinden kurt ve solucan çıkarıyor, bir servete sahip olmuşçasına bunları övünüyordu. Dinlemek ve kendisiyle alay etmek için ağaçların altına toplananlar karşısında kuşları yüceltmekle işe başladı. Kanatlı hayvanları avlarken onların avukatı oldu. Kendini ya güvercin ilan ediyordu ya baykuş ya da saka. Kendini onlara benzetip tüylü hayvancıkların gerçek dostları olduğunu seçemeyen insanlara karşı suçlamalarda bulunuyordu. Bu suçlamalar ve imalar sonuçta tüm insanlığa yönelikti. Kuşlar da ondaki değişikliği fark etmişlerdi. Ayaklarının dibinde bir süre dinleyici olsa bile yakınına kadar sokuluyorlardı. Böylece Cosimo söylevini komşu dallardan aldığı canlı örneklerle süsleyebiliyordu. Bunun sonucunda Ombrosa avcıları kuşları kandırıp tuzağa düşürmekte Cosimo'yu kullanmaktan sık sık söz eder oldular. Ama aslında hiç kimse Cosimo'nun yanına koşan kuşlara ateş açmaya cesaret edemedi. Baron bu tür saçmalamalara başlayalı beri bile çevresini biraz olsun ürkütmeye devam ediyordu. Kendisiyle çok alay ediliyordu. Ağaçlarının altında onunla sürekli gırgır geçen ve yumurcak ve işsiz güçsüz sürüsü vardı. Yine de saygı görüyor, her zaman dikkatli dinleniyordu. Ağaçları şimdi yazılarla dolu sayfalar ya da üzerinde Seneca ve Shaftesbury'nin özdeyişleri bulunan levhalarla süslüydü. Bunlara belirli bir düzende birbirine bağlanan eşyaları, tüy demetlerini, mumları, küçük orakları, çelenkleri, kadın büstlerini, tabancaları, terazileri de ekleyin. Ombrosa halkı bu bilmecelerin ne demek istediğini anlamak için saatlerce uğraşıyorlardı. Soyları mı belirtiyordu, papayı mı, erdemi mi, savaşı mı? Sanıyorum ara sıra hiçbir anlama gelmiyor ve yalnızca düşünceyi bilemeye çalışıyordu bu bilmeceler. Kardeşim en yaygın olmayan düşüncelerin bile en doğru düşünceler olduğunu anlatmak istiyordu. Cosimo kara tavuğun ötüşü, ağaç kakanın takırtısı, baykuşların konuşması gibisinden bir sürü öykü yazmaya koyuldu. Bunları halka dağıttı. Hatta bu çılgınlık döneminde dizgicilik mesleğini öğrendi ve dergilerle gazeteler basmaya koyuldu. Aralarında ispinozun tüyü de vardı. Sonradan bunları iki ayaklıkların kılavuzu başlığı altında topladı. Bir ceviz ağacının tepesinde koca bir masa, bir çember, bir basım aracı, bir harf kasası, bir damacana mürekkep çıkarmış, sayfaların düzenlenmesi ve baskısıyla günlerini geçiriyordu. Ara sıra çemberle kağıt arasına sivrisinekler ya da kelebekler giriyor, kağıdın üzerinde iz bırakıyorlardı. Ara sıra da bir tarla faresi mürekkebi kurumamış sayfanın üstüne atlıyor ve bir kuyruk vuruşuyla mürekkebi dağıtıveriyordu. Bazen sincaplar harflerden birini çalıyor, yenebileceğini sanarak inlerine götürüyorlardı. Q harfinin başına geldi bu. Yuvarlak biçimi ve kuyruğu meyve sanılmasına yol açmıştı. Cosimo da yazılarını bazı garip sözcüklerle başlatmak zorunda kaldı. Bütün bunlar iyiydi, hoştu ama ben de kardeşimin deliliği dışında daha ciddi ve acı bir şey olan aptallığa yöneldiği izlenim uyanmıştı. İyi ya da kötü, delilik doğanın bir işidir. Ama aptallık karşıtı bulunmayan bir güçsüzlükten başka bir şey değildir. Kış süresince bir tür uyuşukluğa gömüldü sanki. Yuvasındaki kuş gibi yalnız başının göründüğü uyku tulumunun içinde asılı duruyordu. Günün en sıcak saatlerinde abdestini yapmak için 3-4 zıplayışta Boklu Dere'nin tepesindeki akça ağaca kadar gidiyordu ancak. Uyku tulumunda ara sıra bir şeyler okumakla yetiniyor, hava karardığında ufak bir yağ kandili yakıyordu ya da tek başına yürüyordu. Ara sıra da şarkı söylüyordu. Ama aşağı yukarı zamanının tümünü uyumakla geçiriyordu. Yemek için garip besinleri vardı. Ama yardımsever biri merdivenini dayayıp ağacın tepesine kadar getirirse kendisine tabaklar dolusu minestrone ya da ravioli sunulmasına izin veriyordu. Halk arasında bir boş inanç yer etmişti. Barona bir şey adamak uğur getirirdi. Bu da korku ya da sevgi uyandırdığının belirtisiydi sanırım. Daha çok ikincisinin. Ronda baronluğunun varisinin halkın yardımlarıyla yaşamasını sürdürmesi bana uygunsuz geldi. Bunu öğrense ölen babamızın neler hissedeceğini düşünüyordum. Benim için bir sorumluluk söz konusu Değildi. Çünkü kardeşim aile rahatını her zaman küçümsemiş ve daha önce sözünü ettiğim anlaşmayı imzalatmıştı bana. Ama şimdi onu kendine yiyecek bulmaktan yoksun halde görünce beyaz perukalı ve giysili bir uşağımızı elindeki tepside dörtte bir hindi ve bir bardak burgonya şarabıyla yanına çıkarmayı denedim. Bilinmeyen ilkelerinden biri nedeniyle bunu geri çevireceğini sanıyordum. İsteyerek kabul etti. O günden sonra aklımıza geldikçe ağacına yemeğimizden bir porsiyon yollamaya başladık. Kısacası acı bir çöküştü bu. Neyse ki kurtların saldırısı oldu ve bu saldırı Cosimo'nun yeniden erdemlerini kanıtlamasını sağladı. O kış çok zorlu geçti. Bizim ormanlara bile kar düştü. Açlık yüzünden Alp dağlarından inen kurt sürüleri kıyılarımıza uçullandılar. Oduncular rastladılar kurtlara ve dehşet içinde haberi yaydılar. Yangınlara karşı birleşmeyi öğrenmiş bulunan Ombrosalılar aç hayvanların yaklaşmasını engellemek için kentin çevresine nöbetçiler diktiler. Özellikle geceleri kimse kıra çıkmaya cesaret edemiyordu. Ne yazık baron eskisi gibi değil deniyordu Ombrosa'da. Bu kötü kış Cosimo'nun sağlığını da etkiledi. Kozasındaki ipek böceği gibi burnu akan, kulakları ağırlaşan ve şişen Cosimo tulumunun içinde havaya asılı yaşıyordu. Kurtların saldırısı bildirilerek herkes uyarıldı. Cosimo'nun altından geçenler ona sesleniyorlardı. ''Hey baron, eskiden sen ağaçların tepesinde hepimiz için nöbet tutardın. Şimdi biz senin için nöbet tutuyoruz.'' Cosimo sanki söylenenleri anlamıyor ya da hedef alındığını hissetmiyor gibi gözleri yarı kapalı susuyordu. Ama birden başını kaldırdı, burnunu çekti. Boğuk bir sesle ''Koyunlar'' dedi. ''Kurtları kaçırmak için ağaçlara koyun, yerleştirmek gerek.'' Koyunları ağaçlara bağlamalı. Alay etmeye hazır, yine ne çılgınca şey söyleyeceğini merak eden kalabalık ağacının altında toplanıyordu. Ama Cosimo soluyup gırtlağını temizleyerek devam etti. Gereken yerleri size göstereceğim. Bir ağaçların tepesinde yola çıktı. Koyun ve kuzuları getirtti. Ormanlarla ekili tarlalar arasında özenle seçtiği noktalardaki meşe ve ceviz ağaçlarının dallarına onları bir bir elleriyle bağladı. Canlı, meleyen hayvanlar düşmeyecek biçimde sıkı sıkı bağlanmıştı. Sonra her ağaca doldurulmuş bir tüfek gizledi. Kendisi de koyun kılığına girdi. Kukuleta, kazak, şalvar her şeyi kıvırcık koyun postundandı. Ve gece açıkta bekledi. Herkes bunu çılgınlıkların en büyüğü olarak niteliyordu. Oysa kurtlar daha ilk gece dağdan indiler. Koyunların kokusunu alan, melemelerini işitip onları tepelerinde gören bütün sürü uluyarak ağaçların altında durdu. Aç ağızlar iyice açılmıştı. Ön ayaklar ağaç gövdelerine dayanıyordu. Bunun üzerine ağaçtan ağaca zıplayarak Cosimo yaklaştı. Hem koyunu hem de insanı andıran ama kuş gibi zıplayan bu karaltıyı görünce şaşkına dönen kurtların ağızları açık kalıyordu. Bunun üzerine de güm güm iki kurşunu kafalarına yiyorlardı. İki kurşun yiyorlardı çünkü Cosimo da boşalttıkça doldurduğu bir tüfek, ayrıca doldurup her ağaçta hazır tuttuğu bir ikinci tüfek vardı. Kurtlar ikişer ikişer donmuş toprağa seriliyorlardı. Cosimo büyük sayıda kurdu temizledi. Her patlayışta ne yapacağını bilemeyen sürü kaçıyordu. Gürültüye koşan avcılar da geri kalanları öldürdüler. Daha sonra Cosimo kurt avını değişik biçimlerde anlattı. Bunlardan hangisi doğruydu bilmiyorum. İşte bir tanesi. Savaş istediğimiz yönde gelişiyordu ki son ağaca vardığımızda üç kurdun tepesine kurulduğunu gördüm. Dallara kadar tırmanabilmeyi başarmışlar, koyunun işini bitiriyorlardı. Nezle yüzünden gözlerim yarı kör ve sersem gibi onları fark etmeden burunlarının dibine vardım. Dalların tepesinde iki ayak üstünde yürüyen bu yeni koyunu görünce kurtlar kandan hala kıpkırmızı olan koca ağızlarını açarak döndüler. Tüfeğim boştu, barutum kalmamıştı. Ağaca gizlediğim tüfeğe erişmeyi düşünmek bile gereksizdi. Pek sağlam olmayan ince bir dalın üzerindeydim. Ama tepemde erişebileceğim yükseklikte çok daha sağlam bir dal vardı. Yavaş yavaş ağaç gövdesinden uzaklaşarak gerilemeye başladım. Bir kurt ağır ağır beni izliyordu. İki elimle üst dala asılmış, aslında hiç değmediğim zayıf dal üzerinde yürür gibi yapıyordum. Yanılan kurt ilerlemeye kalktı. İnce dal ağırlığı altında eğilirken ben kendimi yukarı çektiğim gibi üst dala tırmandım. Kurt hafif bir köpek havlamasıyla düştü. Yere çarpınca kemikleri kırıldı, katıldı kaldı. Ya öbür iki kurt? Öbür ikisi hareketsiz beni inceliyorlardı. Bunun üzerine sırtımdaki koyun postundan kazağı ve başımdaki kukuleteyi çıkardım, onlara attım. Kurtlardan biri tepesinden geçen bu beyaz kuzu karaltısını görünce havada kapmak istedi. Ama ağır büyük beklerken boş postu yakalayınca dengesini yitirdi, o da yere düştü. Ayaklarıyla boynunu kırdı. Bir kurt daha var. Bir kurt daha var ama birden sırtımdaki posta atınca çıplak kalmıştım. Yeri göğü sarsan bir aksırık koyverdim. Bu yeni patlamayla kurt öyle bir hopladı ki ağaçtan düştü. O da boynunu kırdı. İşte kardeşim savaş gecesini böyle anlatıyordu. Kesinlikle bilinen, hasta olduğu için bu yeni üşütmenin az kaldı hayatına mal olacağıydı. Günlerce yaşamla ölüm arasında gidip geldi. Kent belediyesi de gönül borcunu ödemek için bakım giderlerini üstlendi. Ağaca dayalı birkaç merdiveni sürekli inip çıkan bir sürü doktorla çevrili bir hamağa uzanmış yatıyordu. Çevredeki en iyi doktorlar konsültasyona çağrıldı. Biri tenkiye yapıyor, bir başkası kan alıyor, üçüncüsü hardal lapası, dördüncüsü yakı koyuyordu. Artık kimsenin Ronda Baronu'na deli gözüyle baktığı yoktu. Herkes ondan büyük bir kafa, yüzyılın dehalarından biri olarak söz ediyordu. Bu hastalığı süresince böyle sürdü. İyileştiğinde yeniden çeşitli görüşler belirdi. Ancak Cosimo iyileştikten sonra çok büyük gariplikler yapmaktan kaçındı. Bir haftalık gazete basmaya devam etti. Ama adını değiştirdi. Haftalığın yeni adı aklı başında omurgalıydı. 25. Bilmiyorum o dönemde Ombrosa'da Mason loncası var mıydı? Ancak çok sonraları Napolyon'un ilk seferlerinden sonra bizim bölgeden hali vakti yerinde birçok kent soylu ve taşralı kişizade gibi ben de Masonluğun gizlerini öğrendim. Dolayısıyla abim ve Mason locası arasındaki ilk ilişkilerin ne olduğunu söylemeyeceğim. Ancak bu konuda aynı dönemde ya da kısa bir süre sonra geçen ve değişik tanıkların anlatımıyla doğrulanan bir olaya değineceğim. Bir gün Ombrosa'ya iki İspanyol yolcu geldi. Pastacı ve önde gelen Masonlardan Bartolomeo Cavagna'yı ziyaret ettiler. Kendilerini Madrid loncasına bağlı biraderler diye tanıtmış olmaları gerekiyor ki Cavagna onları bir gece Ombrosa Mason loncasının toplantısına götürdü. O sıralar Ombrosa Mason locası ormanın içinde bir açıklıkta meşalelerle mumların ışığında toplanıyordu. Bütün bunları söylenti ve tahminler sonucu öğrenildi. Yalnız kesin olan iki İspanyolun ertesi gün otellerinden çıkar çıkmaz ağaçların tepesinde gizlenip kendilerini gözetleyen Cosimo di Ronda tarafından izlendikleriydi. İki yolcu kentin dışındaki bir hanın avlusuna girdiler. Cosimo bir türüz otunun tepesine gizlendi. Masalardan birinde oturan bir müşteri iki adamı bekliyordu. Siyah ve geniş kenarlı şapkasının gölgesiyle gizlenen yüzü görülmüyordu. Üç kafa, daha doğrusu üç şapka, masa örtüsünün beyaz dörtgeni üzerinde konuşuyorlardı. Biraz fısıldaştıktan sonra yabancının elleri bir kağıt parçası üzerine ötekilerin söylediği bir şeyi yazmaya koyuldu. Sözcükleri alt alta sıraladığına bakılırsa bu bir ad listesiydi. "Günaydın baylar," diye seslendi Cosimo. Üç şapka havaya kalktı. Gözleri türüz otunun tepesindeki adama çevrili üç surat ortaya çıktı. Ama üç kişiden biri, en büyük şapkayı giyen, başını hemen önüne eğdi. Öyle ki burnunun ucu masanın kenarına dokundu. Kardeşim kendisine yabancı gelmeyen bu yüzü fark edecek zamanı ancak bulmuştu. "Buenos dias, usta," dedi öbür iki kişi Cosimo'ya. Ama güvercin gibi gökyüzünden inerek kendini yabancılara tanıtmak buranın bir geleneği mi? Bunu açıklamak için yanımıza kadar gelmek zahmetine katlanacağınızı umuyoruz. Yüksekte olanlar rahatça görülürler dedi baron. Yüz çizgilerini gizlemek için yerlerde sürünenler de var. Şunu bilin ki suratlarımızı sizi göstermek zorunda değiliz senyor. Kıçımızı göstermek zorunda olmadığımız gibi. Bazıları için yüzünü gölgede bırakmanın bir tür onur sorunu olduğunu biliyorum. Bu kişiler kimlerdir lütfeder misiniz? Casuslar örneğin. İki kafadar ürperdi. Başını önüne eğen kıpırdamadı ama ilk kez sesi duyuldu. Ya da başka bir örnek seçmek gerekirse gizli kuruluş üyeleri dedi ağır ağır. Cosimo biraz düşündü sonra güçlü bir sesle sözleriniz sayın bayım değişik biçimlerde yorumlanabilir diye karşılık verdi. Gizli kuruluş üyeleri deyimini kullanırken benim bunlardan biri olduğumu mu yoksa sizin böyle bir kuruluşa üye bulunduğunuzu mu? İkimizin de bu kuruluşlara üye olduğumuzu mu yoksa başkaları bunlara üyeyken ne benim ne de sizin üye olmadığımızı mı söylemek istiyorsunuz? Ya da son varsayım beni konuşturmaya mı çalışıyorsunuz? Como como diye sordu iyice şaşıran geniş şapkalı adam. Bu şaşkınlık içinde önüne eğmek gerektiğini unutup Cosimo'nun gözlerinin içine bakacak kadar başını kaldırdı. Cosimo onu tanıdı. Bu adam aşağı zeytinlikteki düşmanı, Cizvit papazı Don Sulpicio'ydu. Ha, yanılmamışım demek. Maskeler aşağı muhterem peder. Siz, bundan emindim. İspanyol şapkasını çıkardı. Eğilerek tepesindeki usturayla kazınmış boşluğu ortaya çıkardı. Don Sulpicio de Guadalete, Superior de la Compagnia de Jesus, Cosima Durando, Mason. Öbür iki kişi de hafif bir selamla kendilerini tanıttılar. Don Calixto, Don Fulgencio. Bu baylar da Cizvit mi? No tambien. Papa kuruluşunuzu ortadan kaldırmamış mıydı? Sizin gibi sapkınlık içindeki dinsizlerin oyununu koyulaştırmak için değil, dedi Don Sulpicio kılıcını kınından sıyırarak. Kuruluşlarının yasaklanmasından sonra bu İspanyol Cizvitleri yollara düşmüşler, yeni görüşlerle inananları savaşmak için bütün bölgelerde silahlı milis güçleri kurmaya çalışıyorlardı. Cosimo da kılıcını çekmiş, kalabalık toplanmaya başlanmıştı. Caballero Somante, çarpışmak istiyorsanız lütfen aşağı inin, dedi İspanyol. Az ileride ceviz ağaçlarının oluşturduğu bir koru vardı. Ürün alma zamanıydı ve köylüler sırıklarla düşürdükleri cevizleri toplamak için ağaçların arasına çarşaflar germişlerdi. Cosimo bir ceviz ağacına koştu. Orada bir çarşafa atladı ve bu bir tür büyük hamağa benzeyen bezin üzerinde kayan ayaklarını iyice gererek dimdik durdu. Asıl siz zahmet edip iki karış çıkıverin Don Sulpicio. Ben alışmadığım kadar aşağı indim bile. İspanyol gergin çarşafın üstüne atladı. Burada ayakta durmak çok güçtü. Çarşaf toplanıyor, gövdelerinin ağırlığı altında çöküyordu. Ama iki düşmanın gözü öylesine dönmüştü ki kılıçlarını tokuşturmaya başladılar. A majorem de glorian, a la gloria du grand architecte de l'univers. Evrenin büyük mimarının zaferi için. Ve çizmeleriyle birbirlerini ittiler. Bu kılıcı işkembenize gömmeden önce bana Senorita Ursula'dan söz edin. Bir manastırda öldü. Bu haber Cosimo'yu şaşırttı. Özellikle uydurulduğunu sanıyorum. Eski Cizvit papazı da kalleşçe bir saldırı denemesi yapmak için bu şaşkınlıktan yararlandı. İleri uzanarak çarşafı Cosimo'nun ardındaki dallara bağlayan düğümlerden birine erişti ve bu düğümü kesiverdi. Cosimo Don Sulpicio'dan yana atılıp çarşafın ucuna yapışmasa kuşkusuz düşecekti. Bu atılışla kılıcı İspanyol'un savunmasını aştı ve karnını deldi. Don Sulpicio yuvarlandı. Çarşaf boyunca kaydı ve yere devrildi. Cosimo yeniden ceviz ağacına tırmandı. Öbür iki cizvit yaralı ya da ölü bu hiçbir zaman öğrenilemedi. Arkadaşlarını kaldırdılar. Oradan tüydüler ve bir daha da görünmediler. Kanlı çarşafın çevresinde büyük bir kalabalık toplandı. Kardeşimin mason olarak ünü o günden başlar.